Merhabalar. Öncelikle hepinize merhabalar. 21. yüzyılda hayatta kalmaya çalışırken bakış açımızı genişletmeye ve kendimizi geliştirmeye kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz efendim. Bugün günlerden kırmızı bölge ve sizlere bugün neden evlenme yaşının yükseldiğinin ve aynı zamanda da boşanma oranlarının arttığının sebebini açıklayacağım. Elimdeki verilere dayanarak, aynı zamanda da sosyolog kimliğimi kullanarak bu konuyla ilgili belli başlı yorumlarda bulunacağım efendim. Bu podcast size güzel bir farkındalık kazandırır diye düşünüyorum. Bu podcast'i neden kaydetmek istiyorum? Öncelikle bundan bahsetmem lazım. Ya yakın zamanlarda gerçekten de çok fazla boşanma olayı var. Çok fazla. Yani daha birkaç gün öncesinde bir araca bindim. Martı, biliyorsunuz Martı'yı. Martı'ya bindim. Adam geldi. Adamın altında da güzel bir araç vardı bu arada. Belki de hani bu hikayeyi anlatmamdaki sebep de bu olabilir. Adam geldi. Gerçekten Martı'da binip binebileceğim en lüks araca sahipti adam. Neyse bindim. İşte ne yapıyorsun abi? Nasılsın? Falan filan. Ben hep öyle yaparım yani. Martı kiraladığım zaman yani beni götüren adamlarla olabildiğince konuşmaya, olabildiğince muhabbet etmeye, onları tanımaya çalışırım. Neyse. Adama sordum, dedim yaş kaç? Adam dedi ki 44. Çok güzel. Dedim evlilik. Dedi boşandım dedi bir yıl önce. Okey. Ya bu aralar çok artmadı mı dedim bu boşanmalar? Ya dedi sorma dedi. Benim dedi iki tane arkadaşım boşanacak dedi. Bir tanesi 11 ay evli kaldı. Diğeri de 7 yıl evli kaldı dedi. Eyvah dedim. Şimdi dedim ne nafaka da istiyordur eşleri. İstemez olurlar mı ya dedi. 11 ay evli kalan dedi. 1 milyon para istiyormuş karısı. 7 yıl evli kalan da 7 milyon istiyormuş. Bak bak bak. Yani... Bu ne lan böyle? Ve gerçekten de olay sadece bu duyduklarım değil. Çok fazla var arkadaşlar. Siz de çevrenizde eminim ki şahit oluyorsunuzdur. Çok büyük bir boşanma yüzdesinin artışı durumu söz konusu. Peki bunun sebebi ne? Şimdi öncelikle neden insanlar evlenmiyor? Öncelikle bir buna bakalım. Şimdi burada ne yazık ki ben ekonomiden bahsetmek zorundayım. Neden ekonomiden bahsedeceğim? Yani burada olay işte zenginlerin zenginleşmesi, fakirlerin fakirleşmesi falan değil. Burada şunu unutmamız gerekiyor. Hangi topluma giderseniz gidin, o toplum 3 sınıfa ayrılır. Alt sınıf, orta sınıf ve üst sınıf. Alt sınıf ve üst sınıf çok sıkıntılı sınıflardır. Neden? Çünkü bir stabilizasyon yoktur. Sürekli dinamiktir. Statik değildir, durgun değildir, durağan değildir. Orta sınıf stabildir, tahmin edilebilirdir, statiktir, dinamik değildir, sürekli hareket etmez. Orta sınıfın yüksek olduğu toplumlarda aile kurumuna daha fazla değer verilir. Neden? Çünkü aile kurumu korunmaya açıktır orta sınıfın büyük olduğu toplumlarda. Aile kurumu devam eder, üreme devam eder. Kadın ve erkeğin birbirine karşı göstermiş olduğu saygı vardır, güven vardır, ihtiyaç durumu vardır. Alt sınıf ve üst sınıflarda bunu göremezsin. Sürekli dinamik. Mesela size sıra dışı bir bilgi vereyim. En çok suç işleyen sınıflar da genelde ya alt sınıftır ya da üst sınıftır. Orta sınıf suç işlemez. Orta sınıf elindekini korumaya çalışır. Ha burada şundan da bahsetmem gerekiyor. Orta sınıfın çok büyük olduğu toplumlarda ilerleme de olmaz. Onu da söyleyeyim. Neden? Çünkü sürekli bir eldekini koruma vardır. Tabiri caizse bir gelenekselcilik var. Ancak alt sınıf ve üst sınıfın yoğun olduğu toplumlarda, orta sınıfın eridiği toplumlarda aile kurumu zarar görür. Kendinizi güvende hissedemezsiniz. Paranızın yarın ne olacağını bilemezsiniz. Ve sürekli bir adaletsizlik durumu söz konusudur. Şimdi orta sınıfın yok olmasına gelelim. Arkadaşlar orta sınıf işte paranın değersizleşmesi olsun, ülkenin herhangi bir şekilde üretim yapmaması olsun, dışa bağımlı hale gelmesi olsun zamanla erir. Peki eriyen bu orta sınıfa ne olur? Sonuç olarak buhar olup uçmaz bu orta sınıf. Bir kısmı üst sınıfa çıkar. Yani zenginleşir. Bunu legal mi yapar, illegal mi yapar bilemeyiz. Ancak çok büyük bir kısmı alt sınıfa düşer. İşte burada da zaten aile kurumunun ortaya çıkmamasının sebepleri kendisini göstermeye başlar. Üst sınıfa çıkan, yani zenginleşen sınıf der ki, özellikle de erkeklerden bahsediyorum. Ulan bu kadar param var, niye evleneyim? Kendi haremimi kurarım daha iyi. O yüzden sürekli eğlenmeye çalışır, anlık hazlara odaklanır, sürekli farklı farklı hatunlarla görüşür. Anlamlı bir şey inşa edecek motivasyona sahip olmaz. Alt sınıf ise evlenecek kaynağa sahip değildir. Anlatabildim değil mi? Evlenmek ister, aile kurumunu korumak ister, oluşturmak ister ama ne yazık ki bu kaynağa sahip değildir. Ve böyle bir durumda ne yazık ki karşı cinste alt sınıfa karşı biraz böyle yetime davranır gibi davranır. Der ki ben bir kere evleneceğim, o yüzden ben şunu istiyorum, bunu istiyorum, bunu istiyorum. Bu konuyla ilgili de bu arada gerçekten internette çok saçma sapan istekler var. Yani kız tarafının evlilik adı altında gerçekten bir soygun durumu söz konusu. İşte şunu isterim, düğünde şu olsun, evimiz şurada olsun, altımızdaki arabamız şu olsun, dirseğime kadar bile sadece bana değil kız kardeşime de, kız tarafının kuaför masrafları, o ne lan öyle, ne oluyor burada? Anlatabildim değil mi? Bakın yetime öyle davranılmaz yani, öyle söyleyeyim size. Bunu gören alt sınıfta diyor ki sikiyim böyle işi, niye evleneyim ben diyor. Şimdi gelelim boşanmalara. Arkadaşlar boşanmaların da en büyük sebebi bana kalırsa direkt olarak zaten evlilik artık bu kadar böyle büyük bir yüke dönüşünce bireylerden ikisi de, tabii ben burada erkek tarafını temsil edeceğim, ancak ikisi de kendisine özel hissetmemeye başlıyor. Özellikle de bakın burada ben dediğim gibi erkeklerin adına konuşuyorum. Böyle durumlarda ne oluyor biliyor musunuz? Bağımlılıklar artmaya başlıyor. Bu alkol olur, bu kumar olur, bu kadın olur. Aklınıza ne gelirse her türlü bağımlılık daha fazla kendisini göstermeye başlıyor. Neden? Çünkü erkek sırtına o kadar yük binince, alt sınıftan bahsediyorum bu arada, sırtına bu kadar yük binince ve bir de ev ortamında hak ettiği saygıyı, değeri görmeyince sırf kendisini özel hissetmek adına alkolik oluyor, uyuşturucu bağımlısı oluyor, kumara düşüyor veya varını yoğunu pavyonlarda yemeye başlıyor. Aynı zamanda da burada dediğim gibi sosyal medya etkisi de var. Sonuç olarak şu anda gerek App Store'da gerek Google Play Store'da, yani sadece günübirlik seks için kullanabileceğiniz bir sürü uygulama var. Biliyorsunuz OnlyFans diye de bir şey var ve şu anda OnlyFans'in yaptığı sıra dışı bir şey yok. Yani OnlyFans de bu arada bu işin kadın kısmını temsil eden bir konu. Ne var? İşte yakınlarda bir haber çıktı. Bir tane kadın 18 yaşına girdiği gibi OnlyFans açıyor. 3 saatte, bakın 3 saatte 1 milyon dolar kazanıyor. Yani bunu Türk lirasıyla hesapladığınız zaman 3 saatte, bakın yani 3 saatte gerçekten de bir bireyin, kadın olsun erkek olsun fark etmez, ekonomik sınıfının böyle değiştiğini göremezsiniz. Yani burada manevi değerlere zarar verilme durumu vardır. Ki OnlyFans'in de zaten yaptığı şey bu. Ancak buradaki size kötü bir haberim var. Dediğim gibi OnlyFans sıra dışı bir şey yapmıyor burada. Yani porno bizim çok uzun zamandır zaten hayatımızda olan bir gerçeklik. OnlyFans bunu daha gerçekçi bir hale sunuyor. Daha anlık bir hale sokuyor. Ancak yapay zekanın ilerlemesi, hani bilmiyorum, bundan belki de birkaç yıl sonra seks robotları üretilecek. Böyle bir durumda aile kurumu çok daha büyük zararlar alacak. Yani benim öngörülerim bu şekilde. Ha, ama şimdi bu kadar böyle kötü kötü konuştuk, negatif şeylerden bahsettik. Bir de size iyi bir şeyden de bahsetmem gerekiyor. Arkadaşlar açın herhangi bir medeniyetin tarihini okuyun. Hiç fark etmez. Bütün tarihsel durumlarda, bütün tarihsel imparatorluklarda hep bir döngüsellik göreceksiniz. Yani ne demek istiyorum? Evet, şu anda gerçekten de beynimiz bu kadar dopamine alışkın değil. OnlyFans var, porno var, günübirlik seks var, anlamlı bir şey inşa edecek motivasyona ihtiyacımız yok. Canımız mı sıkıldı, vuralım, alkol içelim, canımız mı sıkıldı, hadi gelin uyuşturucuya düşelim. Beyin direkt olarak bu hazzı arıyor doğal olarak. Ama dediğim gibi burada bir döngüsellik durumu söz konusudur. Bir yerden sonra beyin bu haz kaynaklarını yapay olarak görmeye başlayacak. Bundan yaklaşık olarak 20 yıl önce, 25 yıl önce, 30 yıl önce günübirlik takılabileceğiniz bir kadın bulmak çok zordu. Bu yüzden de o tarz kadınlar bundan 30 yıl öncesinde çok değerliydiler. Ama günümüzde artık böyle değil. Günümüzde gerçekten de ilk buluşmadan hani direkt beraberlik yaşayabileceğiniz kadın bulmak artık çok zor değil. Peki bu neye sebep olacak? İlk buluşmada direkt olarak altınıza yatmayan kadınların daha da değerli hale gelmesine sebep olacak. Tabii ki de bu şu an değil. Bu belki 5 yıl sonra, belki 10 yıl sonra, belki yine 30 yıl sonra. Ne olursa olsun bu eninde sonunda gerçekleşecek. Ha, o zamana kadar evlenmeli misiniz? Çok iyi tartmanız gerekiyor. Çok iyi oturup düşünmeniz gerekiyor. Yani bu anlamda gerçekten de neleri feda edebileceğinizi bir gözünüzün önüne getirmenizi rica edeceğim sizden. Ha, şunu da söyleyeyim. Bir diğer iyi haberim de şudur. Gerçekten de böyle evlenilecek kadın bulmanın ciddi anlamda zor olduğu bir zamandayız. Bu yüzden gerçekten de evlenme, gerçekten de yuva kurmak isteyen kadınlar artık erkeklere evlilik sözleşmesi önerisinde bulunabilirler. Bu da yine bir 5 yılı vardır. Bunu da söyleyeyim. Ne demek istiyorum yani? Evlilik sözleşmesi dediğimiz şey nedir? Kadın ve erkek evlenmeden önce bu sözleşmeyi imzalarlar ve olası bir boşanma durumunda iki taraf da birbirinin parasından, malından muaf olur. Yani nafaka gibi bir durum söz konusu olmaz evlilik sözleşmesinde. Şu anda günümüzde bir kadına gidip de hadi gel seninle evlilik sözleşmesi imzalayalım dedirtmeniz çok zor. Ama süreç böyle devam ederse kadınlar belki erkeklerle empati yapmaya başlayıp zaten şu anda evlilik bir erkek için çok dezavantajlı bir durum, yani sonu gerçekten boklu bir durum. Bu yüzden ben gerçekten karşımdaki erkekle evlenmek istiyorsam evlilik sözleşmesi teklifiyle ben ona gitmeliyim. Eğer ki amacım gerçekten bir yuva kurmaksa. Şu anda dediğim gibi böyle düşünen kadınları bulma ihtimaliniz çok düşük ama bana kalırsa geleceğimiz buna göre şekillenecektir. Evet. Umarım sizlere güzel bir farkındalık oluşturabilmişimdir. Umarım sizlere güzel bir perspektif kazandırabilmişimdir. Burada dediğim gibi ya olabildiğince para kazanmaya çalışın. Olabildiğince değer üretmeye çalışın. Bakın buradaki bu para kazanma tabirine hani maksat böyle zengin olmak, milyarder olmak vesaire değil. Gerçekten de kendinizle gurur duyabileceğiniz bir değer üretin. Bunun karşılığında zaten para size gelecektir. Para çünkü böyle bir metadır. Siz bir değer üretirsiniz. Aynı zamanda da kendinizi güzel bir şekilde pazarlarsınız. Bunun karşılığında size güzel bir ödeme yapılır. Tabiri caizse size para atarlar. Anlatabildim değil mi? Burada sizin hedefiniz para kazanmak değil, değer üretmek olmalıdır. Aynı zamanda bu size hatır sayılır bir prestij de kazandıracaktır. Ve bu prestij bile sizin gözden çıkarılmamanız için gayet güzel bir güç, gayet güzel bir kalkan oluşturacaktır size. Hadi bakalım. Başka bir podcast'te tekrar görüşünceye kadar kendinize çok çok çok iyi bakın. Ve keçiyi beslemeyi sakın ama sakın unutmayın.